Ayrım 10. Atavi Hazretleri, bir Bektaşi babası, Mustafa Barlas. Sayfa 150. Hacı Bayram'da. Sabah saat 10.30 gibi tren Ankara garına vasıl oldu. Herkes hızlıca koşuşturarak trenden iniyor ve valizlerini taşımaya çalışıyordu. Atavi de Monark marka eski emektar bisikletini indirdi. Taşra'dan gelen yolcuların birçoğu dış kapı SSK hastanesine veya numune hastanesine gelmiş olan kasketli, pazar torbalı köylülerdi. İşlerindeki gene genç yolcuların çoğu da üniversite öğrencileri ve askerlerden ibaretti. Atavi bisikletini elinde götürerek gar kapısından dışarı çıktı. Taksiler sıra sıra dizilerek garın önüne yanaşmışlar, müşteri alma telaşındaydılar. Ama müşteriler de gidecek olduğumuz yere daha ucuz nasıl gideriz düşüncesindeydiler. Kimi otobüs durağına doğru yürüyor, kimi de garın önünden Hacettepe ve Mamak yönüne doğru geçen dolmuşların önlerindeki yazıları okumaya çalışıyordu. Bisikletine binen Atavi, Ulus Heykel yönüne doğru sürdü. Gençlik Parkı ile 19 Mayıs Stadyumu'nun ortasındaki caddeyi kat ederek Devlet Konuk Evi ve eski meclisin olduğu yere biraz da pedallara fazla yüklenerek çıktı. İstikamet Hacı Bayram'dı. Hacı Bayram semtine ulaştığında heykelden beri var olan kalabalık ve hengame doruk seviyeye ulaşmıştı. Seyyar satıcılar, Anafartalar Çarşısı'nın önündeki dükkanların çığırtkanları, hale alışverişe gidenler, gelenler, gümrük idaresinin önündeki koşuşturan insanlar, hamallar, dolmuşçular, müzik kasetçileri, kaçak tütün ve sarma sigara kağıdı satanlar, iskambil destesi ve oyun kağıdı ve sair satanlar, mecburen kalabalıkta bisikletinden inip yürüyerek ve bisikletine de kalabalıkta yer açmaya çalışarak doğrudan Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesinin olduğu yere yöneldi. Cami avlusu, sair gün olmasına rağmen ve namaz vakti olan öğleye daha henüz epeyce zaman varken gene de epeyce doluydu. Bisikletini elinde süren Atavi, az önce atılan bir küçük tabak buğdayı çoktan yağma etmiş olan ama hala kalan en son birkaç tanenin peşine düşmüş olan onlarca güvercinin arasından yavaşça geçerken tümü birden kanat sesleri ve pırpırlarıyla havalandılar. Güvercinlere gülümseyen Atavi, Cemal Baba'nın selamını söyledi. Aleyküm selam der gibi avludaki iki şah güvercin Atavi'nin başına konacak kadar yavaşlayıp yaklaşarak başının üstünde iki tur döndüler. Atavi Hacı Bayram Veli Mübareğin türbesine yaklaştı. İçeriye giren çıkan çoktu. Özellikle orta yaş üstü başörtülü kadınlar ellerinde yasinler, tebarekeler, amme cüzleriyle türbeye doluşmuşlardı. Atavi onları çok da fark etmeden hazrete vardı. Hu dost diye desturla türbeden içeri girdi. Hu sultanım destur medet dedi. Husuna derinden bir hu ile cevap geldi. Evladım hoş geldin, hoşlukla geldin. Bayrami'nin makamına geldin. Hazreti Deli'nin mekanına geldin. Bes Şem'in pervanelerine geldin dedi. Atavi baş keserek sultanım dedi. Size çerağı uyandıran kandilci Ziya Erdebili Baba Erenlerin ve güvercinci Cemal Bursevi Baba Erenlerin selamlarını getirdim. Ve aleykümüs selam, hoşlukla, devletle ve şerefle. Şeref yap olduk. Seni bize gönderenler bizi size gönderenlerdir. Dahi bizi bize gönderenler de gene bizizdir. Seni şu başıboş pervanelerin mili olarak atadık. Var başlarına git dur. Şirazeden kaymasınlar. Mizandan çıkarlarsa sen de onlarla beraber olasın. Şu iki günlük gölgelikte ve eğlencelikte sen de onlarla beraber şunda gölgelenesin ve dahi eğlenesin. Atavi'nin kulaklarındaki uğultu ve dıştan çok içinden duyduğu birden kesildi. Gözlerini açtı. Sağında solunda er kişi, hatun kişi, kimi musafını açmış, kimi de ezberinden harıl harıl Kur'an okumaktaydı. Baş kesip edeple geri yavaş adımlarla Nur-u Nebi, Kerem-i İmam-ı Ali, Pirimiz, Üstadımız, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, demine devranına hü diyerek türbeden çıktı. Atavi türbeden dışarı çıkar çıkmaz kafasını kaldırdı. Caminin avlusunun karşısında sıra sıra küçük küçük dükkanlar dizilmişti. Kitapçılar, tabii daha çok dini kitap satanlar, misvak, tesbih, namaz takkesi, seccade, buhur, gümüş yüzük ve vesaire dini malzemeler satanlar çoğunluktaydı. Büyükçe bir dükkan olan kahvehaneye doğru yürüdü Atavi. İçeri girdi, selamun aleyküm dedi. Kahvede birkaç kişi tek tük masalarda oturmuş, konuşup çay içiyorlardı. Ama yalnız olarak oturmuş 4-5 kişi de vardı ve homojen olarak kahvenin içine yayılmış vaziyetteydiler. Ocakta hemen hemen Atavi'nin boyuna yakın uzunlukta, hemen hemen aynı cüsse ve kalıpta ama saçları 0 numara tıraşlı, aynı stil pos bıyıklı ve fakat bıyıkları daha beyaz ve ortası sigaradan sararmış, iri kıyım bir adam iri gözlerini kısarak ve aleykümüsselam dedi. Atavi duvar dibine ve ocağın hizasında bir masaya oturdu. Eski tip tahtadan boyalı boyasız, profil demirden her biri ayrı biçim ve renkte, çeşitlilikte, karışık durumda sandalye vardı kahvede. Sanki bu kahveye ait değilmişler de herkes evinden getirmiş gibi yahut da bir mevlüt ve sair toplantı için komşulardan ve sağdan soldan toplanmış gibiydiler. Masalarda keza kimi demir, kimi ahşap, kimisi büyük, kimisi de küçüktü. Atavi kahvede oturanları şöyle bir süzdü. En okkalı ocaktaki adamı buldu. Onun gönlüne nazar etti, gerçekten de en okkalı ve uyanık can olarak onun gönlünü buldu. Sanki bir sırça kase gibiydi, birkaç gün önce silinmiş ve şimdi biraz yavaş yavaş üzeri tozlanmaya başlamıştı. Ama şöyle bir üflense hemen tozu silinecek gibiydi. Ocaktaki hemen hemen Atavi kadar olmasa da ona yakın irilikteki adam da gözlerini kısıp Atavi'yi süzdü. Sonra ocaktan demli bir çay doldurup Atavi'nin önüne bıraktı. Yanına oturdu. ''Hoş geldin'' dedi. Atavi çayına tek şeker atıp karıştırmaya başladı. Hoş bulduk. Adım Nurettin, kahveci Nurettin derler. İşte gördüğün gibi içimden bir ses aradığım adamın geldiğini ve onun da sen olduğunu söylüyor. Benim adım da Atavi'dir. Aradığınız her kimse bilmiyorum ama bu sabah trenden indim. Balıkesir'den geldim. Destur çıktı buraya geldik işte dedi. Hemen Hacı Bayram'a geldim. Üstümde emanet kalmasın. Erenleri ziyaret ettik. Kahveci Nurettin bakışlarını karşıdaki cami avlusuna ve avluda bulunan türbeye doğru çevirdi. İyi etmişsiniz. Burası Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın başkenti Hacı Bayram dedi. Atavi'ye dönüp baktı söylediklerini nasıl karşıladığını tartmak için. Atavi derin gözlerini Nurettin'in gözlerine daldırıp gönlüne biraz damlattı. Eyvallah dedi. El hak doğrudur. Amenna ve saddekna. Nurettin'in gönlüne damlayan maya hemen tesir ettiğinden olsa gerek Nurettin bu zatın hoş canlı bir zat olduğunu ve kendi kantarının bu adamı tartamayacağını anladı. Lakin meğer ki kendi cismi ve varlığı onun kantarında tartıla. Eğer bu zat burada istediği şekilde kalacak olursa bunun hem kendisine hem de buradaki pervanelere muhakkak surette faydası olacağını düşündüğünden hemen niçin ve nasıl bir adam aradığını söyleyiverdi. Yıllardan beri hacca gitmek istediğini ama bir türlü kendisine sıranın gelmediğini ve adının listede çıkmadığını ama bu seneki hac listesinde adının çıktığını, Diyanet'in tarifesine göre en hesaplı olan hac şeklini tercih ettiğini, en uygun ve ucuz tarifenin de karayoluyla gidilen hac tarifesi olduğundan bunu tercih ettiğini bir çırpıda anlattı. Her şey iyiydi, güzeldi fakat bir mesele vardı. Karayoluyla ilk kafilede yola çıkacağını ve orada en uzun kalacak olan kafile olarak aynı zamanda da en son kendi gruplarının dönüş yapacağını anlattı. Bu durumda kahveye kendi yerine ve kendi nam ve hesabına bakacak bir kişiye ihtiyacı olduğunu anlattı. Atavi de kendisinin aslen Bursalı olduğunu, güvercinci Cemal Baba'nın destur ve işarıyla Bandırma'ya gidip 7-8 sene kadar kaldığını, bu zaman zarfında orada uzun bir müddet çay ocağı çalıştırdığını, daha sonra da Sanayi Mescidi'nde Fahri imamlık ve hocalık yaptığını, en son olarak gene Piri Cemal Baba Erenler'den destur ve emir alarak Ankara'ya ve hususen Hacı Bayram'a geldiğini anlattı. Elbette ki ne gördüğü rüyadan ve ne de rüyasında Cemal Baba'nın kendisine Ankara'ya Hacı Bayram'a gidip çaycılık yapması vazifesi verdiğinden bahsetti. Çünkü karşısındaki belki buna inanmazdı. İnansa da kafasını karıştırmanın bir lüzumu yoktu. Keza kendisinin ricalden ve arifandan bir kişi olduğunu sırrını da gereksiz yere ortaya dökmek istemiyordu. Eğer karşıdaki bunu kendiliğinden mükaşefe yoluyla keşfederse de ne ala. Ama tek tabanca bir insan olduğunu anlatmak için dilinin ucuna geliveren Fuzuli'nin şu beytini okudu. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Kahveci Nurettin'in mekanı Hacı Bayram'ın çevresinde mumun veya ışığın etrafında dönen pervane böcekleri gibi delilerin, velilerin ve meczupların dolanıp dönüp durduğu mekanın merkezindeydi. Bu nedenle işte burası adeta pervanelerin karargahı ve merkez üssü gibiydi. Deliler de, huğlular da bu civarda ziyadesiyle mevcuttu. Yani Atavi'nin tam da aradığı gibiydi. Nurettin ile anlaşmışlardı. Anlaşmaları Atavi'nin de kahvehaneyi Nurettin'in yerine onun hacda bulunduğu müddetçe çalıştırması, kazançlarının ortak olması ve sanki ezelden tanışmış gibi oldukları için karşılıklı Nur-u Kadim olarak kabul ettikleri dostluklarının da ebediyen devam etmesi hususundaydı. Nurettin, önce sana kalacak yer ayarlarız, ayarlayıncaya kadar burada kahvede yatar kalkarsın dedi. Zaten burada pervanelerden ve garibanlardan bazıları yatıp kalkmaktadır. Sen de onlara iştirak edersin diye ilave etti. Atavi'nin buna zaten hiçbir itirazı olamazdı. Zaten birkaç aydır Bandırma'da Arif Usta'nın Sancaktar lokantasında kalmıştı. Bu gibi durumlara karşı da epeyce şerbetli ve alışkın sayılırdı. Kahveci Nurettin Atavi'nin kulağına doğru eğilerek yalnız şu oflu Erol'a dikkat et. Eli avuca sığmaz bir delinin tekidir. Şu bisiklet galiba senin, onu arada sırada kaçırabilir. Ama merak etme, geri getirir. O zaman ziyanı yok dedi Atavi. Geri getirdikten sonra mesele değil tabii. Nurettin'in dövme keçe yeleğinin cebinden bir paket çıkartıp Atavi'ye uzattı. Atavi kullanmadığını belirten olumsuz bir hareket yapınca kendi içinden bir sigara çekerek ağzına doğru götürürken hemen yanlarında kahvede en uzak masada oturmakta olan pejmürde kılıklı, kısa boylu, çok şişman olmamakla beraber tıknaz biri hemen yanlarında bitiverdi. Sağ gözü perdeli gibi bembeyaz görünüyordu. Sadece kahverengi olan sol gözüyle işini gördüğü belli oluyordu. Daha iyi etrafı görebilmek için bu yüzden başını hep sağa dönük ve sol gözü başının ortasına gelecek şekilde yamuk tutmaktaydı. Baba bana da bir cigara diyerek elini uzatıp boynunu büktü. Kahveci Nurettin günde kim bilir kaç defa sigara isteyen bu adama başını sağa sola sallayarak isteksiz ama alışkın bir tavırla sigara verdi. Çok sigara içiyorsunuz. Hastaneye götürür yatırırım bak seni. Ona göre ayağını denk al. Önümüzden gelen kış. Bir üşüttün mü iflah olmazsın ona göre. Tamam mı Hüsamettin dedi. Sigarayı alan Hüsamettin kendi cebinden çıkardığı çakmakla sigarasını yakıp hiç cevap bile vermeden masasına geri döndü. Bu Palulu Hüsamettin'dir. Buradaki pervanelerin İsmail'den sonraki hemen hemen en yaşlısıdır. O kadar doktora gösterdim, muayene ettirdim, film çektirdim. Bütün doktorlar sigarayı bırakmasını söylediği halde bir türlü bırakamıyor. Sigara parası için hamallık yapıyor. İş bulamazsa burada cuma günleri cemaatten dileniyor. Daha da olmadı, yere atılan yarım izmaritleri içiyor diye bilgi verdi. Atavi burasının delilerin adeta toplanma merkezi olduğunu memnuniyetle müşahede etti. Çünkü kendisi de sahibül vakt olan Hazreti Deli'yi yani vaktin sahibi diğer deyişle zamanın kutbunu arıyordu. Neden arıyordu bilinmezdi. Aslında az buçuk kendisi biliyor gibiydi vaktin sahibini yani Hazreti Deli'yi neden aradığını. Cemal Baba Erenler delilerle huğlulardan ve bunların arasındaki farktan ve bu farkın çok az bir derecede birbirinden ayrılabileceğini anlatmıştı. Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif derler eskiler. Esasında tabii ki insanın dünyadaki macerasından muradı ilahi Hazreti İnsan'ı ortaya çıkarmaktı. Hazreti İnsan, insanı kamil yani olgun insan demekti. Bunun tohumu habbe halinde insanın özüne, Tanrı tarafından içine yerleştirilmişti. Fakat kainat kitabında da bu habbenin iz düşümü olan dünyanın kubbesi temsilen konmuştu. Lekad haleknel fi insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel şekilde yarattık diye bildiren Yüce Tanrı'nın işaret ettiği en yüksek kemal mertebesi belki de deliliğin zirvesiydi. Topluma göre ve toplumca normal insanlara göre defolu ve anormal sayılan deliler sıradan kaygılardan, ayıplanma korkusundan ve hayatın rutin alışkanlıklarından bağışık ve arınmış olmaları sebebiyle gerçekten de her şeyden bağımsız fertlerdi. Atavi aradığı şeye sanki şimdiye kadar bu kadar yakınlaşmamıştı. İlk defa hedefine bu kadar yakın hissediyordu kendini. Hemen karşısına çıksa ne yapardı onu da gerçekten hiç bilmiyordu ve şimdiye kadar düşünmemişti. Belki de buradaki delilerin içinde Hazreti Deli'ye rastlayabilirdi, kim bilir. O günün öğleden sonrasında kahveci Nurettin'in Altındağ müftülüğüne gitmesi gerekiyordu. Çünkü hac farizası ile ilgili olarak vecibelerini yerine getirilmesi hususunda müftülükçe görevlendirilen hocalar tarafından uygulamalı eğitim veriliyor. Bir nevi haç provası yapılıyordu. Kim nereden gidecek, nerede duracak, haçtaki hangi farzları, vacipleri ve sünnetleri yerine getirirken nasıl davranmak lazım, kafilede herkes birbiriyle birlikte hareket etmek mecburiyetinde olacak ve kafileden ayrılanlara ceza verilecek, herkes topluca hareket edecek, şeytanı taşlarken taşlar nasıl toplanıp tedarik edilecek, nerede durulup hangi dualar okunacak? Bütün bunların hepsi mühim meselelerdi ve şimdiden talim edilmeleri gerekmekteydi. Kahveci Nurettin, haç organizasyonu ile ilgili olarak müftülüğe gidince Atavi de o gün hemen öğleden sonra ocağa geçti. Zaten kahvenin içine ve önüne atılmış olan masalara çay ve kahve servisi yapılmaktaydı. Civar dükkanlara ise hem yarı deli hem yarı akıllı gariban ve kahvede yatıp kalkan İbo servis yapmaktaydı. Bu bakımdan Atavi İbo'nun yardım ve varlığından dolayı hiç de zorlanmadı. Kahveci Nurettin'in haç yolculuğu sebebiyle uzun süreli ayrılışında ve dönüşüne kadar Atavi'nin bu kahvehaneyi çalıştırmayı gerçekten de gözü kesmişti. İlk geceyi kahvede diğer garibanlarla beraber geçirdi. Duvar kenarlarındaki sabit ve şark usulü döşenmiş minder ve kıtık yastıkların olduğu kerevetler yatmak için oldukça uygundu. Atavi burada uzun süre, hatta aylarca, yıllarca kalabilirdi. Ama eğer uygun bir iki göz odalı küçük bir ev denk gelirse de kiralamak istiyordu. Kale ve civarında aradığı özelliklerde birçok ev de vardı. Kahvenin müdavimi olan garibanlar, pervaneler ve deliler Atavi'yi hiç yadırgamadılar. Sanki başlarına yeni bir talim çavuşu tayin edilmiş acemi asker gibi bu durumu kabullendiler. Civardaki gelip giden esnaf ve daimi müşteriler de Atavi'yi aynı cüsse ve heybetiyle kahveci Nurettin'in kardeşi veya kardeş çocuğu falan sanıyorlardı. Atavi olsa olsa Nurettin'den 5 parmak kadar daha uzun boyluydu. Aynı pos bıyıklar, aynı geniş omuzlar, aynı iri ela gözler. Nurettin biraz daha yaşlıcaydı ve tek farkı da Nurettin örme yün takkeyle dolaşıyordu ama saçları 0 numara tıraşlıydı. Atavi'nin ise düz ve kumral saçları omuzlarından aşağı sarkacak kadar uzundu. Kitapçı Osman, Gümüşçü Sabri, Kumaşçı Hikmet, haç malzemeleri ve sair öteberi satıcısı Nafiz ve yine haç malzemeleri toptancısı Veys, hepsi kahveye ikindi sonrası uğrayıp Atavi ile tek tek tanıştılar. Kahveci Nurettin hepsini hususen Atavi ile tanıştırmak için çağırmıştı herhalde. Atavi hepsinin gönlüne nazar etti ve çalışkan, dürüst, namuslu ve düzgün insanlar olduklarını gördü. Fakat bir tek toptancı veisi gözü de gönlü de tutmadı. Kara topraktan yapılmış ve dibi tutmuş isli kara bir güvece benziyordu gönlü. Çok abartılı, kırmızı akik taşlı yüzüğü ve ziyadesiyle kırpılmış bıyıkları ve uzunca çember sakalı ile yağlı kalın ensesi ve mütemadiyen yaydığı yoğun gül yağı kokusu ile aslında bu itici sureti siretini de ele veriyordu. O da Atavi Hazretlerinden pek fazla hoşlanmış gibi görünmüyordu. Kimdir bu acayip kılıklı, uzun saçlı, anarşist kılıklı adam der gibi bakıyordu. Hatta içinden söylendiğini Atavi gönülden işitti. Hatta bir ara ağzını açıp onun içinden söylediklerine sesli cevap verecek oldu, sonra vazgeçti. Neyse bu kara güveci ağartmak pek kolay bir iş değildi. Belki de bunca karalığıyla artık paklanması pek de mümkün değildi. Esnafın içinden en yumuşak ruhlu olan Kitapçı Osman'ı epeyce güzel canlı bir zat olarak buldu. Herhalde Tariki Halvetiye ile bir irtibatı veya intisabı olsa gerekti. Kitapçı Osman Atavi'nin demlediği çayı oldukça beğendi ve bunu ifade ederek methetti. Çekik gözlü, ufak tefek bir adam olan Kitapçı Osman itminana ermiş, gözü her zaman yaşlı bir zat idi. Ve tarikat ehlince nefs-i mutmainne olarak tarif edilen bir mertebedeydi. Atavi onun gönül aynasına baktı, kendisini gördü. Saçları uzamıştı epeyce. Uçlarından perşembe günü kesmeyi düşündü. Hele bir yerleşsindi bakalım. Hayırlısı. Atavi Hacı Bayram'a geleli 2 haftayı geçmişti. Kahvehane aynı ahenkte tıkır tıkır çalışmaya devam ediyordu. İşlerde en ufak bir aksama ve bozulma olmadan devam etmekteydi. Kahveci Nurettin, Atavi'nin varlığından istifade ederek bu arada trenle memlekete Erzurum'a gidip geldi. Oradaki eş, dost, ahbap ve akrabalarıyla görüşüp hac yolculuğu öncesi adam akıllı vedalaşıp helalleşme imkanı buldu. Erzurum dönüşü Emniyet Sarayı'na gidip pasaport işlemlerini başlattı. Birkaç defa daha müftülüğe vakfeye durmak, tavaf adabı ve muamelat ile haccın rükünleri ve mendupları hakkında ders ve talim görmek için gitti. Nurettin gençliğinde Erzurum'dan kalkıp buraya göçmüş ve burada kalmıştı. Askerlik dönüşü tamamen buraya yerleşmiş ve kahvehaneyi kendi el emeğiyle gecekondu gibi inşa ederek çalıştırmaya başlamıştı. Kendisi de ilk zamanlar epey vakit bu kahvede yatıp kalkmıştı. Daha sonra yürüme mesafesinde Hıdırlık Tepe'de bir ev tutmuş ve memleketten akrabası olan bir kızcağızla dünya evine girmişti. Gençliğinde bir aralar Nakşibendi tarikatına intisap ettiyse de sonrasında tarikatla herhangi bir bağı kalmamıştı. Erzurum'da mahalle hocasından okuyup dinledikleriyle bu tarikattan ve şeyhi olan Kutbettin Efendi'den duyup işittikleri kafasını adam akıllı karıştırmış, o da adeta kafasının içini bu haliyle dağınık bırakıp kapıyı vurup çıkıp gitmiş, bir daha da uğramamıştı. Dalgın, bezgin, umursamaz, ağır canlı ve ağır kanlı bir adam olan Nurettin, çok saf ve temiz bir gönle sahip olduğu için yardımseverliğiyle ve iyiliğiyle Hacı Bayram'ın vazgeçilmez simalarından biri oluvermişti. Atavi'nin Ankara'ya gelip Nurettin'in kahvehanesinde çalışmaya başlamasından itibaren hemen hemen 40 gün geçmişti ve Nurettin'in artık yola çıkış vakti gelip çatmıştı. Gitme tarihinden 3 gün önce ve 10 gün önce ayrı ayrı kolera, tifüs, tüberküloz ve tetanos aşıları olmuş ve Türk bayraklı açık krem rengi keten kumaştan kıyafetler diktirilerek son hazırlıklar da tamamlanmıştı. Bütün hacı adaylarınca standart olarak 150'şer Suudi Arabistan riyali tedarik edilmişti. Eğer ihtiyacı olanlar olursa organizasyon komitesince orada da fazlasının tedarik edilebileceği bildirilmişti. Neyse ki kahveci Nurettin kendisine ne dendiyse pekala, hepsine eyvallah diyerek bir an evvel şu hazırlıkların tamamlanmasını ve kazasız belasız yola çıkılmasını ve varacakları yere varmalarını istiyordu. Ama o kadar çok bürokratik işlemler ve o kadar çok formaliteler vardı ki. Bir de haccın kendisi de zaten baştan aşağı şekil ve sembolik manaları olan ibadetlerden müteşekkildi. Zaten çok da fazla sağlam olmayan sigortaları bu kadar boğucu ve yoğun formalite ve kurallarla daha da zorlanıyor ve şalterleri atacak duruma geliyordu. Fakat ne de olsa hem dini hem dünyevi bütün rahmetlerin zahmetlerle ve katlanılan meşakkatlerle kazanılabildiğini bildiğinden, içinden ve cebindeki 99'luk tesbihle devamlı olarak ya sabır çekiyor ve şimdiden boş yere hiddetlenerek bu mübarek yolculuğun gölgelenmemesine azami özen ve gayret göstermeye çalışıyordu. Atavi de ortağı ve arkadaşı olan Nurettin'e destek oluyor, teselli ve teskin edici sözlerle onu yatıştırmaya çalışıyordu. En nihayet kahveci Nurettin başta Atavi olmak üzere herkesle vedalaşıp yola koyuldu. Zaten otobüslerin kalkış ve hacı adaylarının toplanma yeri Hacı Bayram Camisi olarak kararlaştırılmıştı. Perşembe akşamı yatsıdan sonra arabalar aceleyle yola düzüldü. Nurettin'i kahve müşterileri ve müdavimleriyle bütün gariban ve pervaneler uğurladı. Ufak tefek ve çelimsiz bir ihtiyar olan İsmail Nurettin'e sarılarak ağladı. Bütün diğer pervaneler de oldukça duygulandılar. Çok uzun ve zahmetli bir karayolu yolculuğuna yeni model 302 otobüslerle çıktılar. Artık Allah selamet versindi. Atavi Nurettin'in fazla üzülmemesi ve hırpalanmaması için ve selametle haç vazifesini yerine getirip dönebilmesi için Hak Muhammed Ali'den ve pirlerden niyazda bulundu. Onun diğer bütün yol arkadaşları hakkında da aynı şekilde tevella ve teberra dileklerinde bulundu. Medine toprağına mahsus selam götürmesini de tembihlemeyi unutmadı. Komşu esnaftan da uğurlamaya katılanlar olmuştu. Nurettin kitapçı Osman'ın elini öptü. Osman da ona hayır dualarda bulundu. Atavi'nin de en son olarak elini tuttu ve uzun süre bırakmadı. Ve en son olarak ayrılırken onun elini de öpmek istedi. Fakat Atavi bu tür şeylere alışkın değildi. Sadece musafaha şeklinde tokalaştı ve omuzlarından tutup sarıldı. Haccın makbul olan Hak Muhammed Ali sayı gayretini zayi etmeye, Hak yardımcın Hızır yoldaşın ola, dil bizden nefes birden ola diyerek niyazda bulundu. 14 kadar yolcu otobüsü kornalarını çalarak Hacı Bayram'dan kalktılar. Atavi'nin Ankara'ya gelip de Nurettin'in kahvesine yerleşmesinin ikinci gününde hemen postaneye giderek Bandırma'ya Arif Usta'nın Sancaktar lokantasına telefon etmiş, Arif Usta ile görüşmüş ve onu da vaziyetinden haberdar etmişti. Adresini de bildirmiş ve Arif Usta da emanet bıraktığı kitaplar ve birkaç şahsi eşyadan oluşan muhafaza kutusunu posta ile göndermesini istemişti. Haftasına kalmadan da kolisi posta yoluyla gelmişti. Atavi'nin kıymet verdiği kitapları, erbanesi, bendiri, keçe külahı, yeşil cübbesi, hırkası ve tığ bendi yani kuşağı da vardı bunların içinde. Bir de Arif Usta 5 kilo kadar piyazlık iri Karacabey kuru fasulyesi göndermişti. Atavi'nin fasulyeyi ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar da güzel pişirdiğini çok iyi biliyordu. Atavi de paketi açar açmaz kuru fasulyeyi görünce çok sevindi. Büyükçe bir tencerede pişirdi. Kahvede yatıp kalkan pervaneler çala kaşık afiyetle yediler. Atavi Bandırma Sanayi Sitesi 7. bloktaki gibi büyükçe bir tencereyi her gün kaynatır oldu. Her gün kaynayan bir feyizli çorba tenceresi, çay ve simitle öğün geçiştiren pervanelerin midelerini şenlendirmeye başlamıştı artık. Ama en çok sevdikleri gün perşembe günüydü. Çünkü perşembe günleri kuru fasulye günüydü. Fakat sadece akşamüstü tencereyi kaynatmaya başlıyor ve akşam yemeği olarak çıkarıyordu. Sabahları simit, peynir, zeytin ve çay kahvaltının başlıca yiyecek ve içeceğiydi. Pervaneler çoğunlukla da öğlen lokması için Emin Bey'in arka sokaktaki bürosuna gidip ikram edilen tuz ekmek, biber ve şerbetten müteşekkil menü ile karınlarını doyururlardı. Eskiden Atavi'nin akşamüstü çorbası veya perşembe günkü kuru fasulyesi olmazdı. Bu bakımdan pervaneler Atavi'nin çorbasına da ağızları sulanarak pervane gibi dönüyorlardı. Pervanelerin en yaşlısı ve en çelimsizi olan İsmail kahvede kalmazdı. Akşam Mamak'taki evine gider ve ertesi gün geri gelirdi. Ailesiyle daha doğrusu kardeşinin evinde yaşamaktaydı. Kılığı, kıyafeti ve üstü başı eski püskü olmasına rağmen oldukça temizdi. Yemeği yapılıp çamaşır yıkanıyor ve haftada bir de banyosu yaptırılıyordu. Malatyalıydılar. Konuştuğunda konuşması çok anlaşılmadığı için ve ekseriyada sus pus derin derin düşünüp oturduğu için hiç kimse gerçek hayat hikayesini ve nereden, nasıl ve hangi sebeple buralara geldiğini bilmezdi. Fakat her gününü Hacı Bayram'da geçirirdi. Kahveye gelir, hep oralet içerdi. Çayı pek sevmezdi. Üç şeker attığı oraleti içerken bu tok tutuyor beni ve mideme iyi geliyor diyordu. Saçı sakalı ağarmış, zayıf, sıska ve hafif kamburdu. Çok da sağlıklı görünmüyordu. Sık sık Palulu, Hüsamettin gibi öksürük nöbetlerine tutuluyordu. Fakat Hüsamettin'in öksürüğünün nedeni belliydi. Tabii ki sigaradan dolayı öksürmekteydi. Halbuki İsmail ise hayatında hiç sigarayı ağzına değdirmiş değildi. İsmail Kahveci Nurettin'in haç yolculuğuna çıkışının 7. günü olan Perşembe günü Hacı Bayram Camii'nin içinde ikindi vakti namaz kılarken secdede vefat etti. İsmail'in ölümünden onun en yakın ahbabı ve oğlu gibi ona yakın olan, devamlı olarak birlikte gezdiği ve o esnada camide de yan yana namaza durmuş olan Oflu Erol en çok üzüntü duyan ve müteessir olan kişi olmuştu. İsmail secdeden kalkmayınca ve imam selam vermesine rağmen secdeden başını kaldırmamış olan İsmail'i ilk dürten de Erol olmuştu. Hiçbir tepki vermeyince cemaatten diğerlerine haber vermişler ve hep beraber onu secdeden kaldırmaya çalışsalar da artık nafileydi. Çoktan kapandığı secdede kalmış, oracıkta ölmüş ve bir daha da kalkamamıştı. Mamak'taki ailesine ve sağlık ocağından bir tabibe haber verildi. Önce doktor geldi, muayene etti ve ölmüş olduğunu tespit etti. Sonra kardeşi geldi, nüfus kağıdını çıkartıp işlemler yapıldı. Oradan alınıp hastane morguna götürüldü. Atavi de bu muameleler esnasında orada hazır bulundu. Oflu Erol donup kalmıştı. Erol o günden itibaren her secdeye vardığında Allahu Ekber yerine İsmail diye yüksek sesle nida ediyordu. Yıllarca Hacı Bayram'da namaz kılan Erol devamlı olarak İsmail diyerek secdeye kapanır oldu. Yanında namaza duran cemaat bu delinin secdeye kapanırken neden İsmail diye ünlediğini asla anlayamadılar. Ama sadece İsmail'i ve Erol'u tanıyanlar bunun sebebini biliyorlardı. Ertesi gün cuma namazından sonra Hacı Bayram'dan cenazesi kaldırıldı. Atavi kahveyi geçici olarak İbo'ya bırakıp İsmail'in cenaze ve defini için Cebeci mezarlığına da diğer pervanelerle birlikte gitti. Belki de Nurettin'in kahveyi kendisine emanet ederek gittiği haç yolculuğu ve dönüşüne kadar kahveden uzun süreli olarak ilk ve tek ayrılışı bu olmuştu. Bir daha da kahveyi bırakıp hiçbir yere gitmedi. İsmail'in naaşına baktı ve onu çok güzel, sakin ve huzurlu olarak gördü. Gideceği yer de muhakkak çok güzel ve huzurlu bir yer olacaktı. Hak Muhammed Ali'den bu gariban pervane için istimdat etti. Önce Pir Hünkâr'a ve 12 imamlara ve bulundukları mekanın büyüğü olan Hacı Bayram Veli Hazretlerine nazda ve Ulu Tanrı'ya niyazda bulundu. Boş çevrilmeyeceğini hoşnutlukla gördü. Çünkü Veysel Efendi'den sıkça işitmiş, Cemal Baba'dan da duymuştu. Şöyle derlerdi: Hak Teala ki bir kuluna bir duayı, niyazı ve talebi nasip etmişse onu muhakkak kabul edecektir. Ama ki kabul etmeyecekse zaten o duayı kuluna yaptırmaz, daha doğrusu nasip etmezmiş. Mezara kadar ve hatta herkes dağıldıktan sonra bile bir müddet Erol da yanı başında ve dizinin dibinde olduğu halde İsmail'e eşlik etmişlerdi. Oflu Erol, İsmail'in biricik dostu ve en yakın ahbabıydı. En çok üzülen o idi ve asla bu yeni mezarın başından ayrılmak istemiyordu. Atavi Hazretleri Mevta'yı çok rahat ve huzurlu görünce ve hak erenlerden ulu niyazda bulunmasına aldığı hoş ve müsbet karşılık sonrasında artık kalbi müsterih olarak oradan ayrılabilirdi. Fakat Erol'un da ikna olması için elinden sımsıkı tutup ona da küçük bir seyran penceresi açarak gösterince Erol da teskin oldu ve mezarlıktan ayrılmaya ikna oldu. Erol'la beraber kahveye geri döndüler. Geldiklerinde İbo, Atavi'nin demlediği iki büyük demlik dolusu çayı ancak henüz bitirmek üzereydi ve kahvede işler yolundaydı. Çok az bir müddet sonra akşam ezanı okunmaya başladı. Erol derin bir nefes alıp bıraktı. İsmail dedi. Camiye koştu, akşam namazına durdu. İmam Allahu Ekber dedi cemaat de ardından. Erol da ellerini kaldırıp İsmail diye tekbir aldı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 171.